Ayrım 3, sayfa 39. İkinci bölüm. Peter Miller yanında kahve rengi kağıda sarılı paket olduğu halde öğleden sonra saat 3'ü birkaç dakika geçe eve geldi. Paketi oturma odasındaki masanın üstüne fırlattı. Okumaya başlamadan önce koca bir fincan kahve pişirmeye gitti. Elinin altında kahvesi ve dudaklarında yanar sigarası olduğu halde çok sevdiği koltuk sandalyesine oturup paketi açtı. Anılar kapkara bir muşamba ile sarılmış sert mukavvadan bir kapak içinde gerekli görüldüğü zaman sayfa çıkarmak ve eklemeyi mümkün kılan açılır kapanır bir sıra pensin sırttaki omurga boyunca uzandığı bir dosya halindeydi. Yazılar yazı makinesiyle yazılmış 150 sayfa tutuyordu. Harflerin bazıları satırın üstünde, bazıları altında, bazıları çarpık ya da silik çıkmıştı. Eski bir yazı makinesinde yazılmış olmalıydı. Sayfaların büyük kısmı yıllarca önce, hiç değilse 5-10 yıl önce yazılmıştı herhalde. Temiz olmakla birlikte sayfaların çoğu yıllarca öncesinin beyazlığını yitirmiş, sararmıştı. Fakat başta ve sonda birkaç gün önce yazıldığı apaçık olan yeni sayfalar vardı. Baştaki yeni sayfaların girişinde bir ön söz, sondakilerde de son söz yazılıydı. Ön söz ve son sözdeki tarihler bu sayfaların 2 gün önce 21 Kasım'da yazıldığını gösteriyordu. Miller ölen adamın bu sayfaları canına kıymaya karar verdikten sonra yazmış olacağını düşündü. Birinci sayfadaki paragrafların bir kısmına hızla göz gezdirince şaşırdı. Çünkü dili temiz, Almancası kusursuzdu. Anlatım iyi eğitim görmüş kültürlü bir kimsenin anlatımıydı. Dışta kapağın üstüne 4 köşe beyaz bir kağıt, onun üstüne de beyaz kağıdı temiz tutmak için daha büyük kare biçiminde saydam bir kağıt yapıştırılmıştı. 4 köşe beyaz kağıdın üstüne siyah mürekkeple ve kocaman büyük harflerle Salomon Tauber'in anıları yazılmıştı. Miller koltuğuna biraz daha yerleşti. Birinci sayfaya döndü ve okumaya başladı. Salomon Tauber'in anıları. Ön söz. Adım Salomon Tauber, Yahudiyim ve ölmek üzereyim. Kendimi öldürmeye karar verdim. Çünkü bu hayatın artık ne bir değeri var ne de benim için yapacak bir şey kaldı. Yaşantımda yapmaya çalıştığım şeyler de bir hiçle sonuçlandı. Uğraşlarım bir işe yaramadı. Gördüğüm kadarıyla kötülük yaşadı ve serpilip gelişti. Öte yandan iyilik, toz, toprak ve alay içinde göçüp gitti. Tanıdığım dostların, acı çekenlerin ve kurbanların hepsi de öldü. Çevremde yalnız ezenler, öldürenler kaldı. Gündüzleri sokaklarda hep bunların yüzlerini, geceleri de uzun yıllar önce ölen karım Esther'in yüzünü görüyorum. Bugüne kadar yalnız yapmak istediğim bir şeyi yerine getirmek, bir şeyi görmek için yaşadım. Ama artık anlıyorum ki bunlar olmayacak. Alman halkına karşı ne nefret ne de hırs duyuyorum. Çünkü onlar iyi insanlardır. Halklar kötü değildir, kötü olan kişilerdir. İngiliz filozofu Burke, bütün bir milleti suçlamanın nedenini anlamıyorum derken haklıydı. Toplu suç yoktur. Kutsal kitap Allah'ın içlerinde yaşayan erkeklerin kötülüğü yüzünden kadın ve çocuklarla birlikte Sodom ve Gomorra'yı nasıl batırmak istediğini, fakat aralarında nasıl doğru bir adam bulunduğunu ve doğru olduğu için onun canının nasıl bağışlandığını anlatır. O bakımdan kurtuluş gibi suç da kişiseldir. Riga ve Stutthof toplama kamplarından çıktığım, Magdeburg ölüm yürüyüşünden kurtulduğum, İngiliz askerleri Nisan 1945'te bedenimi buradan kurtarıp yalnız ruhumu zincirlerle bağlı bıraktıklarında dünyadan nefret ediyordum. İnsanlardan, ağaçlardan ve kayalardan nefret ediyordum. Bütün bunlar bana karşı birleşmişler, bana acı çektirmişlerdi. Hepsinin üstünde de Almanlardan nefret ediyordum. O zaman daha önceki 4 yıl boyunca birçok kez sorduğum gibi Allah'ın son erkeğine, son kadınına, son çocuğuna kadar bunları neden yere çalmadığını, şehirlerini, evlerini neden yerle bir etmediğini sordum. Yapmadığı için ondan da nefret ettim. En sevgili kulları olduğumuza bizi inandıran onun beni ve halkımı mahvettiğini haykırarak varlığını bile yadsıdım. Ama aradan geçen yıllarla birlikte sevmeyi, kayaları, ağaçları, yukarıdaki göğü, şehrin içinden akıp geçen nehri, sokak kedilerini, köpekleri, kaldırım taşları arasında büyüyen yaban otlarını, çirkin olduğum için sokakta benden kaçan çocukları sevmeyi yeniden öğrendim. Onları suçlamıyorum. Bir Fransız atalar sözü vardır. Her şeyi anlamak, her şeyi bağışlamaktır der. Bir kimse insanları anladı, onların ne kadar kolay aldandıklarını ve korkularını, hırslarını ve güçlü olma ihtiraslarını, cahilliklerini ve en üst perdeden haykırabilen insana gösterdikleri yumuşak başlılığı anladığı zaman bağışlayabilir. Evet, insan yapılanları da bağışlayabilir ama asla unutamaz. Bazı kimseler vardır ki cinayetleri insan anlayışını, dolayısıyla bağışlamayı da aşar. Bu gerçek bir başarısızlıktır. Çünkü bunlar hala aramızdadır. Şehirlerde dolaşmakta, bürolarda çalışmakta, kantinlerde yemek yemekte, gülümsemekte ve el sıkmakta namuslu insanlara kamerat demektedirler. Bunların yaşamakta devam etmeleri, toplumdan kovulmuş kimseler olarak değil de saygı gören şehirler gibi yaşamakta devam etmeleri, kişisel kötülükleriyle tüm bir ulusu sonsuza kadar lekelemeleri, işte bu gerçek bir başarısızlıktır. Bunda başarısızlığa düştük, siz ve ben, hepimiz başarısızlığa düştük ve üstelik pek kötü bir başarısızlıktı bu. Sonunda zaman geçtikçe Tanrı'yı yeniden sevmeye, yasalarına karşı işlediğim suçları, ki bu suçlar pek çoktur, bağışlamasını dilemeye başladım. Şema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dipnot, dinle beni İsrail, Tanrı bizimdir, Tanrı tektir. Anıların ilk 20 sayfasında Tauber Hamburg'daki doğumunu, çocukluğunu, işçi sınıfının savaş kahramanı babasını ve Hitler'in 1933'te iktidara gelişinden kısa bir süre sonra ana ve babasının ölümlerini anlatıyordu. 1930'ların sonlarında mimar olarak çalışırken Esther adında bir kızla evlenmiş ve patronunun müdahalesiyle 1941'den önce Yahudilerin toplanması üzerine birbirlerinden ayrı düşmüşlerdi. Sonunda bir müşterisini görmek üzere gittiği Berlin'de de tutuklanmıştı. Bir süre bir transit kampında kaldıktan sonra öbür Yahudilerle birlikte bir büyük boş hayvan treninin her yanı kapalı yük vagonuna atılarak doğuya gönderilmişti. Trenin sonunda bir istasyonda durduğu tarihi hatırlayamıyorum. Bu duruş galiba Berlin'de vagona atılışımızdan 6 gün ve 7 gece sonraydı. Tren birden durdu. Beyaz ışık hüzmeleri dışarıda gündüz olduğunu gösteriyor. Yorgunluk ve pis kokudan başım dönüyor ve sallanıyordu. Dışarıda gürültüler vardı. Sürgülerin açılma sesleriydi bunlar. Kapılar açıldı. Beyaz gömlekler, ütülü pantolonlar giymeye alışmış olan kendimi göremediğim için sevinçliydim. Kravat ve ceketim çoktan beri yerlerdeydi. Kalanların hali fazlasıyla perişandı. Parlak gün ışığı vagona dolunca içeridekiler kollarıyla gözlerini kapatarak acı acı haykırdılar. Kapıların açılmakta olduğunu anlar anlamaz gözlerimi ışıktan korumak için sıkı sıkıya kapatmıştım. Üst üste yığılı olmanın etkisiyle vagondaki kalabalığın yarısı pis pis kokan bir insanlık yığını halinde perona döküldü. Ben vagonun arkasında ve ortalama yerleştirilmiş kapıların yanında durduğum için ötekilerle birlikte yere dökülmekten kurtuldum ve bir gözümü aralamak pahasına perona kendim indim. Anlayamadığım bir dilde çabuk çabuk konuşan ve haykıran kötü yüzlü, acımasız SS muhafızları tiksinmiş halleriyle arka tarafta duruyorlardı. Yük vagonunun döşemesinde ezilmiş olarak birbirine sarılmış yatan 31 kişi vardı. Bir daha hiç kalkamayacaklardı kuşkusuz. Aç ve yarı kör durumda paçavralara sarılmış olan ötekiler tepeden tırnağa kadar leş gibi bir koku salarak doğrulmaya çalıştılar. Susuzluktan kararmış ve şişmiş olan dillerimiz damaklarımıza yapışmış, dudaklarımız yarılmış ve kavrulmuştu. Peron boyunca Berlin'den gelen 40 ve Viyana'dan gelen 18 vagon yarıdan fazlası kadın ve çocuk olan içindekileri dışarı kusuyordu. Kadınların bir kısmı ve çocukların çoğu çıplaktı. Hepsi de bizim kadar kötü durumdaydı. Tepeden tırnağa pisliğe bulanmışlardı. Sendeleyerek aydınlığa çıkan bazı kadınlar kollarında çocuklarının cansız bedenlerini taşıyorlardı. Muhafızlar peron boyunca aşağı yukarı koşarak şehre doğru bir yürüyüş düzenine sokma hazırlığı içinde sürgünleri ite kaka sıraya sokuyorlardı. Ama neresiydi gideceğimiz bu şehir? Ne dil konuşuyordu bu insanlar? Sonradan öğreneceğime göre şehrin adı Riga, SS muhafızları da Yahudi düşmanlığı konusunda Alman SS'lerinden geri kalmayan, onlardan büsbütün ahmak ve insan kılığında gerçek birer hayvan olan yerli yetişme Letonyalılardı. Muhafızların gerisinde kirli gömlek ve bol pantolonlar giymiş, göğüslerinde ve sırtlarında büyük kare yamalar, bunların üstünde de kocaman bir Y harfi olan sinmiş bir grup insan vardı. Bunlar hayvan vagonlarındaki ölüleri boşaltmak ve şehir dışına götürüp gömmek için Yahudi mahallesinden getirilmiş özel bir bölüktü. Yine göğüslerinde ve sırtlarında Y harfi olan ama kollarında ayrıca bir şerit, ellerinde de bir kazma sapı taşıyan yarım düzine adamın gözetimi altındaydılar. Bunlar da yaptıkları görev karşılığında öteki kamp kurbanlarından daha fazla yiyecek alan Yahudi kapolardı. İstasyon sayvanının gölgesinde ancak gözlerim aydınlığa biraz alıştıktan sonra fark edebildiğim birkaç tane de Alman SS subayı vardı. Bunlardan biri eşya taşımaya yarayan ağaç bir kafesin üstünde ötekilerden ayrı olarak durmuş, tatmin olmuş hafif bir gülümsemeyle kendilerini trenden boşaltan binlerce insan iskeletini gözden geçiriyor, siyah deriden saç örgüsü bir kamçıyla da çizmelerinden birine vuruyordu. SS'lerin siyah ve gümüş parıltılı yeşil üniformasını giymişti. Yakasının sağ devriğinde Waffen SS'lerinin şimşek işaretlerini taşıyordu. Solunda da yüzbaşı rütbesi vardı. Uzun boylu ve zayıf, açık sarı saçlı ve soluk mavi gözlüydü. Bunun örnek bir sadist, müttefiklerin de ileride kendisinden aynı biçimde söz edecekleri gibi daha şimdiden Riga kasabı adıyla anıldığını bir süre sonra öğrenecektim. SS yüzbaşısı Eduard Rochman'ı ilk görüşüm böyle oldu. 22 Haziran 1941 sabahı saat 5'te Hitler'in 3 ayrı ordu grubuna bölünmüş olan 130 tümeni Rusya'yı istila etmek üzere sınırdan atlamıştı. Her ordu grubunun ardından da Hitler, Himmler ve Heydrich tarafından ordunun geçtiği geniş topraklardaki komünist görevlilerle bölgede yaşayan Yahudi topluluklarını temizlemek ve şehirlerdeki Yahudi topluluğuna ileride özel bir işlem uygulamak üzere başlıca şehirlerdeki gettolarda dipnot Yahudi mahalleleri kapatmakla görevlendirilmiş SS kıyım müfrezelerine oluşan sürüler geliyordu. Ordu 1 Temmuz 1941 günü Letonya'nın başşehri Riga'yı aldı. Aynı ayın ortalarında da ilk SS komandoları şehre girdi. SS'in SD ve SP kıtalarının öncüleri 1 Ağustos 1941'de Riga'da yerleşerek Ostlandı. İşgal edilen 3 Baltık devletinin yeni adı Yahudilerden temizleyecek olan kıyım programını yürütmeye başladılar. Sonra Berlin'de Riga'yı Almanya ve Avusturya Yahudilerinin ölüm yolundaki transit kampı olarak kullanma kararı verildi. 1938'de 320 bin Alman Yahudisi, 180 bin de Avusturya Yahudisi vardı. 1941 Temmuz'una kadar başta Sachsenhausen, Mannhausen, Ravensbrück, Dachau, Buchenwald, Belsen ve Bohemya'daki Theresienstadt toplama kampları olmak üzere özellikle Almanya ve Avusturya'daki temerküz kamplarında binlercesinin icabına bakılmıştı. Fakat bunlar gittikçe kalabalıklaştığı için Doğu'nun kasvetli toprakları geri kalanların işlerini bitirmek üzere çok uygun görüldü. Çalışmalar Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chełmno ve Majdanek gibi 6 kıyım kampının genişletilmesi ya da yeniden kurulması ile başladı. Bunlar hazır oluncaya dek mümkün olduğu kadarını yok etmek, geri kalanını da depolamak üzere bir yer bulmak gerekliydi. Riga seçildi. 1 Ağustos 1941 ile 14 Ekim 1944 arasında hemen hemen 200 bin yalnız Alman ve Avusturya Yahudisi Riga'ya gönderildi. Bunlardan 80 bini Riga'da öldü. 120 bini Güney Polonya'daki yukarıda adı edilen 6 kıyım kampına dağıtıldı. Bu kamplardan yalnızca 400 kişi sağ çıktı. Fakat bu 400 kişinin yarısı ya Stutthof'ta ya da Magdeburg dönüşündeki ölüm yürüyüşünde öldü. Tauberreich Almanya'sından Riga'ya giden ilk kafiledeydi ve oraya 18 Ağustos 1941 günü saat 15.45'te vardı. Riga gettosu şehrin ayrı bir bölümü ve eskiden Riga Yahudilerinin toplu olarak yaşadıkları bir bölgeydi. Biz oraya vardığımızda bu insanlardan yalnız birkaç yüzü kalmıştı. Rochman ve yardımcısı Krause verilen buyruk üzerine bunlardan çoğunun imhasına nezaret etmişlerdi. Kuzey kırlık olan getto şehrin kuzey bölümü dışındaydı. Güneyinde bir duvar uzanıyordu. Öbür üç yanı dikenli tel örgüleriyle güvenlik altına alınmıştı. Gettoya bütün giriş çıkışlar kuzeydeki tek kapıdan yapılıyor, kapının güvenliği iki gözetleme kulesindeki Letonyalı SS'ler tarafından sağlanıyordu. Bu kapıdan başlayıp gettonun ortasından geçmek üzere güney duvarına kadar Mase Kalnu Iela yani Küçük Tepe Sokağı uzanıyordu. Güneyden kuzeye ana kapıya bakıldığı zaman yolun sağında Blechplatz yani Teneke Meydanı vardı. Bu meydanda yoklama esir işçi gruplarının seçimi, kırbaçlamalar ve idamlar ile infaz seçim işlemleri yapılırdı. Meydanın ortasında 8 çelik çengeli ve rüzgarda sallanan ilmikleriyle dar ağaçları duruyordu. Bu dar ağaçlarında her gece en az 6 talihsiz sallanır, sık sık da Roşman günlük çalışmasından tatmin oluncaya kadar 8 idam çengelinde çok sayıda öldürme işlemini uygulamak gerekirdi. Bir zamanlar 12 bin ile 15 bin arasında insanı barındırmış olan gettonun tamamı 2 mil kareden biraz daha az olmalıydı. Biz Riga'ya gelmeden önce en az 2000'i oradan ayrılmış olan Riga Yahudileri duvar çalışmalarını tamamlamışlar, erkek, kadın ve çocuk olmak üzere 5000'in biraz üstünde olan bizim sürgün kafilesine oldukça geniş bir yer hazırlamışlardı. Ama bizden sonra her gün yeni yeni sürgün kafileleri gelmekle devam etti. Bize ayrılan yerin kalabalığı 30.000'i 40.000'i buldu. Yeni gelen her sürgün kafilesiyle birlikte gelenlere yer sağlamak için yeni kafileden hayatta kalanlarının sayısı kadar insanı eskiler arasından yok etmek gerekti. Yoksa fazla kalabalık aramızdaki işçilerin sağlıkları için bir tehlike olacaklardı ki Roşman'ın buna tahammülü yoktu. Getto'ya geldiğimiz ilk gece en iyi evleri seçerek her odada bir kişi kaldık. Perdeleri ve postları yorgan yerine kullanarak gerçek yataklarda yattık. Bir su varilinden kana kana su içen oda komşum her şeye rağmen durumun belki de çok kötü olmayacağını söyledi. Roşman ile karşı karşıya gelmemiştik henüz. Yaz sonbahara ve sonbahar kışa dönüşünce gettodaki durum da kötüleşti. Çalışabilir durumda erkeklere kıyasla çok daha büyük sayılarda gelen kadın ve çocuklar imha edildikleri için çoğu erkek olmak üzere getto halkı her sabah teneke meydanında toplanıyor, Letonyalıların tüfek dipçikleri ile itile kakıla yoklama yapılıyordu. Ad söylenmiyordu, sayılıyor ve çalışma gruplarına bölünüyorduk. Erkek, kadın, çocuk hemen hemen bütün sürgünler yakınımızdaki iş yerlerinin gittikçe artan kalabalığı içinde 12 saat zorla çalıştırılmak üzere her gün kol halinde gettodan çıkıyorduk. Ne iş yaptığım sorulduğu zaman marangoz olduğumu söylemiştim. Doğru değildi bu ama bir mimar olarak marangozların çalışmalarını yakından görmüştüm ve bu işin nasıl yapılacağını biliyordum. Marangozlara her zaman ihtiyaç duyulabileceğini doğru tahmin etmiştim. Çalışmak üzere mahalli çamların kesilip birlikler için hazır barakalar yapılan yakındaki bir ağaç biçme yerine gönderildim. Yaz kış genellikle dışarıda Letonya kıyıları yakınlarındaki alçak bölgelerin soğuğu ve rutubeti içinde çalıştığımız için yaptığımız iş öldürücü, sağlıklı bir insanı mahvetmek için yeter bir işti. Günlük yiyecek tayinimiz sabahları çalışma yerimize gitmeden önce bazen içinde bir patates yumrusu olan yarım litre sözüm ona çorba, daha çok boyalı su, geceleri gettoya döndüğümüz zaman da yanında bir dilim kara ekmek ve küflü bir patates olan yine yarım litre çorbaydı. Gettoya yiyecek sokmanın cezası teneke meydanındaki akşam yoklamasında herkesin önünde asılmaktı. Buna rağmen hayatta kalabilmenin tek yolu da bu tehlikeyi göze almaktı. Çalışma kolları her akşam ayaklarını sürüyerek ana kapıdan geri dönerlerken Roşman ile kafa darlarından birkaçı kapının ağzına durup arama yaparlardı. Rastgele bir erkek, bir kadın ya da bir çocuğu işaret edip koldan çıkmasını ve kapının yanında soyunmasını söylerlerdi. Eğer soyunanın üstünden bir patates ya da bir parça ekmek çıkarsa ötekiler akşam yoklaması için teneke meydanına doğru yürürlerken o geride kalıp beklerdi. Hepsi toplandıkları zaman peşinde öteki SS muhafızları ve bir düzineyi bulan hükümlü olduğu halde Roşman meydana doğru yürürdü. Hükümlüler arasındaki erkekler dar ağaçlarının altındaki sandalyalara çıkarlar ve yoklama bitinceye kadar ilmikler boğazlarında olduğu halde beklerlerdi. Sonra Roşman tepesindeki yüzlere bakıp gülümseyerek her birinin üstünde durduğu sandalyaları tekmeleye tekmeleye sıranın önünden geçerdi. Ölmek üzere olan insanın kendisini görmesi için bu işlemi sıranın önünden geçerek yapmayı severdi. Bazen sandalyeyi tekmeleyecekmiş gibi yapar fakat tam zamanda ayağını geri çekerdi. Kendisinin ipin ucunda sallandığını sanan fakat hala sandalyenin üstünde olduğunu anlayınca titremeye başlayan adamın haline bakıp kahkahalarla gülerdi katıla katıla. Hükümlüler bazen Tanrı'ya dua ederler, bazen ağlayarak merhamet dilenirlerdi. Roşman merhamet dilenmesinden hoşlanırdı. Sanki ağır işitiyormuş gibi kulağını yukarı doğru kaldırarak sorardı. ''Biraz daha yüksek sesle söyler misin? Ne diyordun?'' Aslında tahta bir kutuyu andıran sandalyeyi tekmeledikten sonra da kafa darlarına döner ve ''Acayip şey, fakat benim gerçekten bir işitme aygıtına ihtiyacım var.'' derdi. Edward Rochman birkaç ay içinde bir tutuklular için iblisin mücessem bir timsali haline geldi. Kötülük olarak düşünemeyeceği hemen hemen hiçbir şey yok gibiydi. Bir kadın kampa yiyecek getirirken yakalandığı zaman asılacak olan özellikle kocası ya da erkek kardeşi ise önce asılan erkekleri seyretmeye zorlanırdı. Sonra Rochman ona meydanın üç yanına çekilmiş olan bizlerin önünde diz çöktürür, bu arada kampın berberi de ustura ile kadının kafasını kazırdı. Yoklamadan sonra kadın tel örgülerin dışındaki mezarlığa götürülür, derin olmayan bir mezar kazmaya zorlanır, kazdığı mezarın yanına diz çöktürülür, Rochman ya da ötekilerden biri kadının beynine bir kurşun sıkardı. Bu tür infaz kimseye gösterilmezdi. Fakat Letonyalı muhafızlardan sızan söylentilere göre Rochman hükümlünün korkudan mezara yuvarlanmasını, sonra çıkıp yeniden diz çökmesi için genellikle önce kadının kulağının bir parmak dışına ateş edermiş. Bazen de namluya mermi sürmeden tetiği çeker, kadın tam ölmek üzere olduğunu düşünürken yalnız bir klik sesi duyulurmuş. Letonyalılar vahşi kimselerdi. Fakat Rochman yaptıklarıyla onları bile şaşkına çevirmeyi becermişti. Riga'da bir kız vardı ki her tehlikeyi göze alarak tutuklulara yardım ederdi. Adı Olli Adler idi. Münihli olduğunu sanıyorum. Kız kardeşi Gerda kampa yiyecek soktuğu için mezarlıkta öldürülmüştü. Olli çok güzel bir kızdı ve Rochman'ın ilgisini çekmişti. Rochman onu kendine odalık, bir SS erkeğiyle Yahudi kadının ilişki kurması yasak olduğu için de resmi deyimiyle orta hizmetçisi yapmıştı. Olli gettoya girmesine izin verildiği zamanlar SS ambarlarından çaldığı ilaçları getirirdi gizlice. Bunun da cezası ölümde elbette. Onu son kez Riga rıhtımından vapura bindirildiğimiz zaman gördüm. İlk kışın sonlarına doğru artık daha fazla yaşayamayacağımdan emindim. Açlık, soğuk, fazla çalışma, ardı arkası kesilmeyen zulümler eskiden sağlam olan bedenimi bir deri ve kemik yığını haline getirmişti. Aynada bana bakan görüntüm kirpik dipleri kırmızı kırmızı olmuş, çökük avurtlu, bitkin, çöp gibi bir adamdan başka bir şey değildi. 35 yaşıma yeni girmiş olduğum halde 70 gösteriyordum ama herkes de benim gibiydi. On binlerce insanın yığın mezarları ormanına gönderilmelerini görmüş, yüzlercesinin soğuktan, açıkta kalmaktan ve çok çalışmaktan ölümlerine tanık olmuş, düzinelerle insanın asılmasında, vurulmasında, kamçılanmasında, sopa ile dövülmesinde hazır bulunmuştum. Kurtarıldıktan sonra bile 5 ay yaşadığımın farkına varamadım. Trende göstermeye başlamış olduğum yaşama isteğim kaybolmuş, geriye er geç kopacak olan mekanik bir hayat belirtisi kalmıştı. Fakat Mart'ta geçen bir olay bana bir yıl daha direnme gücü verdi.